أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sizler sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla ilgili olarak mümin Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başlangıçta yapılan vahiy uykuda doğru rüya, yani rüyayı sadıka şeklindeydi. Her rüya sabah aydınlığı gibi aynen çıkardı. Daha sonra kendisine yalnızlık sevdirildi. Yalnız başına Hira mağarasına çekilerek orada ailesinin yanına dönmeden sayısı belli günlerde sürekli ibadet yapardı. Bunun için yanına azık alırdı. Yanındaki azık bitince Hatice radıyallahu anh'ın yanına dönerek benzer bir süre ibadete çekilmek üzere yanına azık alırdı. Sonunda Hira mağarasında bulunduğu sırada hak kendisine geldi. Melek yanına gelerek oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunun üzerine beni alıp takatim kesilince kadar sıktı. Sonra oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Bunun üzerine beni tekrar alıp takatim kesilince kadar sıktı. Yine oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Bu kez beni yine aldı ve üçüncü kez sıktı, sonra bıraktı. Sonra da şöyle söyledi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan, embriyodan yarattı. Oku. Rabbin en yüce kerem sahibidir. O kalem ile öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın üzerine yüreği titreyerek döndü. Hatice binti Hüveylid radıyallahu anh'ın yanına girdi ve benim üstümü örtün. Benim üstümü örtün dedi. Korkusu gidinceye kadar onu örttüler. Hatice radıyallahu anhaya başından geçenleri anlattı. Ben başıma bir şey gelmesinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Hatice radıyallahu anha asla, Allah asla seni mahcup etmez. Sen akrabaya iyilik edersin. Kimsesizlere bakarsın. Kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafire yedirirsin. Hak için uğraşanlara yardım edersin dedi. Yani onun bu güzel vasıflarını saydı. Senin başına bu tür korktuğun şeyler gelmez. Senin gibi iyi bir insanı Allah kötülüklerden muhafaza eder anlamında onu teselli etti. Daha sonra Hatice radıyallahu anha kendisini alıp, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı amcasının oğlu Varaka bin Nefel bin Esed bin Abdülüzzah'a götürdü. Bu adam cahiliye döneminde Hristiyan olmuş birisiydi. İbranice yazı yazardı. Allah'ın dilediği kadarıyla İncil'i İbranice yazabiliyordu. O zaman gözleri kör olmuş yaşlı bir adamdı. Hatice radıyallahu anha ona ey amcamın oğlu, kardeşinin oğlundan dinle dedi. Varaka ne görüyorsun ey kardeşimin oğlu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gördüğü şeyleri anlattı. Varaka da şöyle söyledi. Bu Musa'ya gelmiş olan namustur. Keşke o zaman, yani senin insanları dine çağıracağın zaman genç olsaydım. Kavminin seni çıkaracağı gün keşke sağ hayatta olsaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoksa onlar beni çıkaracaklar mı diye sordu. Varaka evet, her kim senin getirdiğin gibisini getirdiyse mutlaka kendisine düşman olunmuştur. Eğer senin o gününe ulaşırsam sana destek verip yardımcı olurum dedi. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden Varaka öldü. Bu sırada bir süreliğine de vahiy kesildi. Bunu Buhari vahyin başlangıcı babında Bedül Vahiy zaten Buhari'nin başlangıç kitabıdır. İlk kitabın ilk bölümüdür. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin gelmeye başlaması böyle olmuştu. Allah bir şeyin olmasını istediğinde onun sebeplerini hazırlar. Böylece olmasını istediği şey yavaş yavaş ortaya çıkar. Vahyin başlangıcı olan doğru rüya mümine göre peygamberliğin parçalarından bir parçadır, bir cüzüdür. Sonra Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalnızlığı sevdirmiştir. Bu ise ibadet yapmak ve Allah'a daha yakın olmak amacıyla insanlardan uzak bir yere, uzlete çekilmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün için ibadete bağlanmasın ve ibadeti sevmesin ki o yüce Allah'ın insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması, yüksek mertebelere ulaşması, üstün seviyelere yükselmesi için hazırladığı son peygamberiydi. Bu kolayca ve basit bir şekilde olmayacaktı tabii ki. Çeşitli zorluklarla ve sıkıntılar yaşayacaktı. Cibril aleyhisselamın Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamı takat kesince kadar sıkması da buna işaret etmek içindi. Yani karşılaşacağın zorluklar diye bir mesaj idi diyor bu. Çünkü davet yapma işi enerji, zorluklara katlanma ve direniş gücü gerektirir. Vahiy alması da böyle olmuştu. Genellikle zorlanarak, meşakkatle ve ağırlığına katlanarak vahiy almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sana vahiy nasıl geliyor diye sorulduğunda onun verdiği cevap da buna işaret etmektedir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle cevap vermişti. Bazen bir zil sesi şeklinde gelir. Bu ise benim için en zor olanıdır. Yani bu çıngırak şeklinde gelen en zoru diyor. Benden ayrıldığında söylediğini kavramış olurum. Yani bu çınlama gittikten sonra gelen vahiy tamamen kavramış olurum. Bazen melek bana bir adam şeklinde görünür, benimle konuşur ve ben söylediğini kavrarım, ezberlerim. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, oldukça soğuk bir günde kendisine vahyin geldiğini görmüşümdür. Kendisinden o hal geçince şakaklarından şapır şapır ter akıyordu. Yani soğuk zamanlarda bile. Yine Buhari bunu Bed'ül Vahil, Vahyin Başlangıcı kitabında rivayet ediyor. İnsanları Allah'a çağıran davetçiler de davetin zorluklarıyla karşılaşmakta, yine kavimlerine tebliğ ettikleri zaman sert tepkiler gördülerse de peygamberlerin yolunu takip eden insanlar da elbette bu tepkilerle karşılaşacaktır. Bu sabır ister, ölçülerden ödün taviz vermemeyi gerektirir. Sen ona hakkı tebliğ ettin. Sen ona Allah'ın ayetini okudun. Sen ona Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerini anlattın diye tutar sana aksi tepki verirse herhangi bir haksızlığa tebliğ işi mertlik işidir. Şüleri koruma işidir. İşte peygamberler de sabırlı insanlardı. Ölçüyü muhafaza eden insanlardı. Karşı taraftan gelen tepkilerle nefislerinin galeyanına gelip de işi nefsaniyete dökmezlerdi. Peygamberlerin yolunu güzel şekilde takip eden insanlar ise Hazreti Ali radıyallahu anh'den de nakledildiği gibi işte bir kafiri öldüreceği sırada o kafir bunun suratına tükürüyor. Bu da bunu öldürmekten vazgeçip serbest bırakıyor. Ne oldu diyor. Ben seni Allah için öldürecektim. Fakat senin suratına tükürünce işe nefsim karıştı diyor. Nefsim için öldürmemek için seni bıraktım diye böyle bir kıssa nakledilir. Yani bu ders alınması gereken bir kıssa. Doğru ya da yanlış bilmiyorum şu anda. Ama hislerin, şahsi hislerin, nefsin payının bu davete karıştırılmaması lazım. Karşı taraf ister alır ister almaz. İster kabul etsin ister kabul etmesin. Tebliğ etmiş olmanla zaten ecri Allah katında. Hakkın sabit. O halde işte karşıdaki niye anlamıyor, niye kabul etmiyor diye sinirlenmeye, öfkelenmeye hiç gerek yok. Bizleri inşallah muvaffak kılsın, yardımcımız olsun. Amin. Diğerlerin alacakları ecir çok olacağından ve diğerlerinin büyüklüğünden dolayı hem davetin hem de Allah'tan vahiy almanın zorluklarına katlanıyorlardı.
Çık gelmiyor yani.
Tabii. Yani pahalı sonuçlar, yani kaliteli sonuçlar, kaliteli eziyetleri aşmayı gerektiriyor. Kaliteli neticeler zorluklu imtihanı göğüslemeyi gerektiriyor. Nitekim onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanların içerisinde en zor imtihanlara tabi tutulanlar peygamberlerdir. Aynı hadisin devamında onlardan sonra da onlara benzemeye çalışanlar. Yani onların yolunu takip eden salifler diye. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş. Hafız Elbani de Allah rahmet eylesin. Bu hadisin hasen olduğunu beyan etmiş. Bu rivayetlerden yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelişinden çıkarmamız gereken dersler, ibretler. Birincisi, kötülüklerin ve günahların içine dalmış kimselerden uzak durmanın faziletine. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmi şirk içerisindeyken onlardan uzlete çekilmişti. Hak ile halvet etmek üzere. Ve ibadet ve Allah'a yaklaşma amacıyla yalnızlığa çekilmenin bereketine işaret vardır. Yüce Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden aktardığı şu sözlerde buna işaret etmektedir. Meryem suresi 48-49. Ayetlerinde yani şöyle buyurulur. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrılıyor ve Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime duamda mahrum olmam. Böylece onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Yani Allah Azze ve Celle burada kötülük işleyen insanları terk etmesi sebebiyle onlardan çok daha hayırlı peygamber olan kimseler veriyor soyundan. Biz ona ne diyor? İshak'ı ve Yakub'u verdik, peygamber kıldık diyor. Allah Azze ve Celle o kavmi terk edip hicret etmesi karşılığında bu şekilde ödüllendiriyor. İkincisi, müminin gördüğü veya kendisine gösterilen doğru rüyanın önemine işaret vardır. Salih, sadık rüyanın. Doğru rüya, peygamberlik güneşinin doğmasının başlangıcıydı. Bu şekilde ortaya çıkan ışık gittikçe etrafa yayıldı ve sonunda peygamberlik güneşi doğdu. Üçüncüsü, annemiz Hatice radıyallahu anh'ın faziletine, onun nasıl kocasına ibadet ve itaatta yardım eden örnek bir saliha kadın olduğuna, kadının sıkıntılı olarak geldiğinde kocasını nasıl karşılaması, sıkıntısını gidermek, gönlünü rahatlatmak için nasıl çaba harcaması gerektiğine işaret vardır. Burada da hanımların çıkarması gereken önemli ibretler var. Yani Allah'a itaat yolunda yardımlaşın emri, isyan yolunda değil takva yolunda yardımlaşın, zulümde değil takvada yardımlaşın emri hem erkek hem kadınlar hakkında geneldir. Burada da karı koca arasındaki hukukta hem erkeğin eşine hem kadının yine kocasına takvada yardımlaşmaları, Allah'a ibadette birbirlerine yardımcı olmaları, kadının kocasına dünyalık mallara, lükslere ulaşmak uğrunda başının etini yemesi, Hatice radıyallahu anh'ın şurada örnek oluşu. Çünkü dünya peşinde koşmaya yönlendirilen erkek ibadetlerden geri kalacaktır. Dünyanın girdiği yerde, dünyanın girdiği kalpte Allah'a kulluk uzaklaşır. Allah'a kulluğun, Allah korkusunun girdiği kalpten de dünya sevgisi, masiva sevgisi uzaklaşır. O yüzden kadının en azından kocasının böyle bir hataya düşmekten korunmasına yardımcı olması lazım. Onu geçici fani dünyanın lezzetleri uğruna yanlışlara itebilecek sözlerden sakınması, bilakis Allah'a karşı takvasını, Allah'a karşı kulluğunu, güvenini, imanını artıracak tavsiyelerle yardımcı olması, eve sıkıntılı geldiği zaman gönlünü alması, kızdırdığı zaman üzerine gitmemesi, erkeğin de aynı şekilde yediğinden ona yedirmesi, giydiğinden giydirmesi, davranışlarında orta yolla hareket etmesi, kızdığı zaman hak için kızması, nefsi için kızmaması, kadın ile koca arasındaki hak ve hukuklardan bazıları. Burada Hatice radıyallahu anh'ın güzel bir örnek oluşunu görüyoruz. Hatice radıyallahu anh'a kocasının sıkıntısını önce onun güzel niteliklerini anarak, överek, bu nitelikleri taşıyan birini Allah'ın mahcup etmesinin mümkün olmadığını, aksine böyle birini mutlaka yükselteceğini ve şerefi kılacağını hatırlatarak hafifletmiştir, sıkıntısını almıştır. Daha sonra Hatice radıyallahu anh'a bununla da yetinmeyerek eşini alıp Varaka bin Nefel'e götürüyor. O da kendisine peygamberliğin geldiğini müjdeliyor. Yani sana gelen Musa aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a gelen namustur diyor. Kayyım Rahimeullah'ın Zadül Me'at kitabında bir sözünü not olarak düşmüşler. O şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıdığı üstün özelliklerden, güzel ahlaklardan ve huylardan yola çıkarak bu niteliklerde bir kimsenin asla mahcup edilmeyeceği neticesine varılmıştır. Sahip olduğu kuvvetli akli muhakeme gücüyle ve keskin zekasıyla iyi amellerin, güzel özelliklerin ve üstün karakterlerin çeşitli yönlerden Allah'ın lütfuna, desteğine ve ihsanına layık olduğunu, mahcup ve perişan edilmeye layık olmadığını anlamıştır. Ancak bu kötü hallerin zıttı yaraşır. Yani bu niteliklere sahip olmayan. Allah kime en güzel özellikleri ve huyları kazandırmış, onu güzel amellere muvaffak kılmışsa, o onun lütfuna ve üzerindeki nimetinin tamama erdirilmesine layık kılınmış demektir. Kime de kötü huylar ve karakterler kazandırılmış, kötü işler yapmasına fırsat verilmişse, o da onlara uygun bir sonuca layıktır. İşte Hatice radıyallahu anh'ın bu akli muhakeme gücüne sahip olması ve doğruluğu dolayısıyla Yüce Rabbi kendisine elçisi Cibril sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla selam göndermiştir. Radıyallahu anh'a niçin böyle olmasın ki? Allah onu peygamberlerinin sonuncusuna, elçilerinin önderlerine, dünya ve ahirete eş olmak üzere seçmiştir. Hatice radıyallahu anh'a. Onun üstünlüğü hakkında şöyle bir rivayet vardır. Cibril onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Şu Hatice'ye Rabbinden ve benden selam söyle. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun için cennette içinde gürültü ve yorgunluk olmayan inciden bir ev hazırladığında müjdelemesini emretmiştir. Radıyallahu anh'a demek ki hayatında cennette müjdelenen hanım sahabelerden birisi. Bunu Buhari Menakıbül Ensar kitabında Müslim'de Fazail Faziletler bölümünde rivayet etmiş. Ve hadiste aynı zamanda Varaka bin Nefel'in faziletine de işaret vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu vefatından sonra rüyasında güzel bir halde görmüştür. Bunu Elbani bu konuda şöyle diyor. Bu iki ayrı rivayet tarikiyle nakledilmiştir. Hafız İbni Kesir El-Bidaye'de her ikisinde hasen olarak görmüştür. Bunlardan birisini Ahmet bin Hanbel, Ayşe radıyallahu anh'a dayanan bir istatla vermiş. Diğerini de Ebu Ya'la Cabir'e dayanan bir rivayette vermiştir. Allah onlardan razı olsun. Her iki rivayet bir arada değerlendirildiğinde hadis en azından hasen olmaktadır diyor. Muhammed Gazali'nin Fıkhus Sire'nin hadislerinin tahriciğine dair yazdığı kitapta Elbani böyle diyor. Allah ona da rahmet eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuş bu hadise göre. Varaka'ya kötü söz söylemeyin. Ben onun için bir veya iki cennet gördüm. Bunu Bezzar ve Hakim rivayet etmiş. İbn-i Asakir'de Ayşe radıyallahu anh'a dayanan bir senetle rivayet etmiştir. Hakim Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahiptir demiş ve Elbani de ona muvaffakat etmişlerdir. Şimdi burada muvaffakat kelimesi hadis kitaplarını okursanız sık göreceğiniz tabirlerden birisi. Bunu bir açıklayalım. Genelde Hakim ile Zehebi'den bahsedilirken bu muvaffakat kelimesi geçer. Mesela Hakim El-Müstedrek Ale-Sahihayn diye bir kitap yazmıştır. Yani Buhari ve Müslim'in şartlarına uyup da Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçmeyen hadisleri toplayıp El-Müstedrek kitabında bir araya getirmiştir. Fakat Buhari ve Müslim'in şartlarına uymayan bazı hadisler vardır. Hatta uydurma olan bazı hadisler vardır Müstedrek'te. İmam Zehebi Et-Telhisül Müstedrek kitabında işte Buhari ve Müslim'in şartlarına uyanları, yalnızca Buhari'nin şartına uyup Müslim'e uymayanları, Müslim'e uyup Buhari'ye uymayanları, her ikisinin şartına da uymayanları beyan etmiş, sahihini zayıfını bu telhis kitabında beyan etmiştir. Yani burada hakim sahih demiş, Elbani'de muvaffakat etmiştir diyor. Elbani de bu hadisin sahih olduğunu beyan etmiş. Yani muvafakat ile mutabakat arasında da şöyle bir fark var. İşte Tirmizi diyelim Sünen'inde herhangi bir hadise hasen dedi. Bir alim, ondan sonra yaşayan, sonraki dönemlerde yaşayan bir alim de Bartı Tirmizi'nin kitabında gördü ki Tirmizi hasen diyor. Bu da kendisi isnadı araştırmadan işte Tirmizi hasen demiştir diye alırsa kitabına, buna mutabakat denilir. Ona tabi olmuştur. Tirmizi'ye tabi olarak hasen dedi denilir. Ama muvafakat ise Diyelim Tirmizi orada hasen dedi, bu da kendisi araştırıyor. İşte sahih midir, zayıf mıdır, raviler zinciri dürüst müdür, sağlam mıdır, şartlarına uygun mudur, sahihin şartlarına. Bunu inceler de, Tirmizi haklıymış, evet hasendir derse, ben de incelediğini beyan edersen, bu sefer bu muvafakat olmuş olur. Muvafakat ile mutabakat arasında böyle bir fark var.
İmkanı olmayanlar ne yapacak hocam? Ben mesela hadisin sahih olup olmadığını araştırabilecek kapasitem yok.
Şimdi hadis usulü bilmeyen insanlar, öğrenmeye imkanı olmayan ve öğrenip de öğrenmeye imkanı olup da henüz öğrenmemiş olanlar öğreninceye kadar, bu insanların yapması gereken şu: güvendiği bir alime hükmüne istinad edecek. Mesela son dönemlerde Allah rahmet eylesin, Elbani hadis konusunda asrın hafızıydı. Neden birisiydi. Yine hala hayatta olan hadisçiler var. Şeyh Muhbil bin Hadi, onun şeyleri daha sağlam. Elbani Rahimullah'tan daha sağlam onun tespitleri. Ben Şeyh Muhbil'in sadece bir yerde muhalefet ettiğini gördüm. Yani usul kaidelerine. O da müphem bırakılmış sahabenin, diyelim tabi'in bana bir sahabe rivayet etti. Sahabelerden birisi Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakletti diye naklettiği rivayeti sahih olarak kabul etmez. Bunun dışında diğer muhaddislere muhalefet ettiği fazla bir nokta yok. Sadece burada ayrılma. Şeyh Muhbil'e göre o tür rivayetler sahih olarak değerlendirilmiş. Elbani'de ben daha farklı değerlendirdiğini gördüm. Mesela eğer tabi'in sahabenin ismini vermeyip de işte bana sahabelerden birisi rivayet etti diye verirse, onu mürsel olarak görüyor. Müsnet olarak görmüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile arasında inkıta var. Sahabe atlanmış görüyor. Çünkü ismi vermiyor. Muhbil'in bakış açısı da şu: tabi'in de haklarında şahitlik edilen kimselerdir. Diyelim tabi'inden öylesi vardır. Said bin Müseyyep gibi, Ata gibi, Hasan el-Basri gibi güvenilir olan, ilimde, hıfzında, dininde, diyanetinde güvenilir olan tabi'inin sahabe ismini vermemesini çok önemsememiş. Ne bilir ama sahabe olduğunu bilebilir şeklinde. O şekilde hareket etmiş ama hadis usulüyle çok da bağdaşan bir şey değil bu. Bunun da aklınızda tutun. Böyle öğrenmek çok zor bir şey değil. Ne kadar öğrensen de tabii bir hadise şu hadis sahihtir veya şu hadis zayıftır demek için bayağı bir fırın ekmek yemek gerekiyor, tabir caizse. O rivayetin bütün rivayet yollarını bilmem lazım. Bir kere bir Arapça bilgisi lazım. Arapça bilgisi.
Bu hiç çözülmez zaten.
Şimdi bu yoksa en azından bir alimi. Mesela Elbani o kadar çok iş görmüştür ki Allah onun önüne bereket vermiş. Yani son devrin müçtehitlerinden, müceddidlerinden birisi. Yakınlarda bir 10-15 sene önce vefat etmiş bir zat. Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin, İbban'ın, bundan başka ufak tefek bazı kitapların, İbn-i Ebi Asım'ın Es-Sünne kitabının, bunların sahihlerini zayıflarını çıkarmış, Kitab-ı Tergib ve Terhib'in, ondan sonra İrvar-ı Galil'de kitabı var, Ahkam Hadislerinin, ondan sonra Silsetü's Sahiha, Silsetü'l Ehadisi Sahiha diye bir kitabı var. 4 cildi çıkmıştı. Bilmiyorum, benim bildiğim 4 cildi çıktı, ömrü vefa etmedi. Sahih hadisler zinciri, bunda sırf sahih hadisleri alıyor. Bir de Silsetü'l Ehadisi Zayıfe, zayıf hadisler zinciri, bu da Allahu alem, yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8 cildi çıktı. Ondan sonra Sahih-i Siret'in Nebevi'ye
derken Arapça, Türkçe
Arapça olarak çevirdim. Arapça olarak çıktı. Ama Türkçelerde özellikle Guraban, Allah onlardan razı olsun, çıkardığı kitaplar tahkikli. Yine Polen'den çıkan kitaplar, tahkikli olarak çıkan kitaplarda gerek Elbani'nin, gerekse hayatta olan diğer münekkit hadis alimlerinin hadis kritiklerini verdiğini görüyoruz. Son zamanlarda böyle dipnotu tahkikli çalışmalar çıkıyor. İnsanlar da bunlara teveccüh ederse, dikkat ederse bu önemli. Yani hadisin sahihliğini, zayıflığını en azından doğrusunu öğrenince kadar, yanlış bile görse diyelim,
hadisin yolundan gitmiş olur.
Çok usule uygun olmayan birisi, mesela Zahid el-Kevseri gibi bir takım ilim hırsızları, ilim nankörleri vardır. Ebu Bekir Sifil gibi. Bunlar ilmin nankörleridir, hainlerdir. Bunlar Müslüman gözüken İslam düşmanlardır. Mustafa İslamoğlu da öyle. Hadisin hasını bilmezler. Mantıklarıyla, akıllarıyla, hevalarıyla, hevesleriyle hadisler hakkında hükmetmeye kalkardılar. Ve damga geçenlerde çıkmış, diyor ki işte vatan sevgisi imandandır hadisini, diyor, son yüzyılda uydurmuşlar, bunu ben tespit ettim diyor. Bir yalancı ki bu. Bu hadis, yani hadis diye, hadis değil, sahih bir isnadı yok. Ondan çok önce uydurma oluşunu asırlar önce alimler kitaplarını almış, bunun nasıl yoktur diyor. Cüneydi Bağdadi'nin kitabında, mektuplarında gördüm ben bunu. Cüneydi Bağdadi Hicri 3. asırda yaşayan alimlerden birisi. Sufilerin alimlerinden birisi. Fıkıh konusunda da ilmi var. O kitabında rivayet ediyor bunu. Vatan sevgisi imandandır diye. Ama nasıl bir yorum yapıyor buna? Buradaki vatan sevgisi, vatan ile kastedilen esas vatanımızdır diyor. Ahiret yurdudur. Ahireti sevmek imandandır. Kastedilen budur diye yorum yapıyor.
Şimdiki de tam tersi.
Şimdi de bu diyor 100 sene önce uydurulmuş. Bunu ben tespit ettim diye övünüyor. Ondan sonra
derken ahireti kastetmiyor, dünyayı kastetmiyor.
Tabii işte daha önce bahsettik. Aklıyla yorum yapıp Allah'tan başka hiçbir şey sonsuz olamaz diyerek cennetin ve cehennemin sonsuz olamayacağını iddia ediyor. Ondan sonra şiilik damarı tutuyor bir yerde, televizyonda, Hilal TV'de konuşurken diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası, işte Ebu Leheb öz amcası değildi diyor, üvey amcasıydı. Bunu demesinin sebebi şu: Ebu Leheb hakkında ayet var ya, elleri korusun, Tebbet ya da Ebu Leheb, onun elleri korusun, ayetle kafir oldu kesin şimdi. Şimdi öyle sıyramayınca bu sefer peygamberin amcasının kafir olabileceği ayetle tespit edilmiş oluyor. Bu sebep diyor ki o öz amcası değil. Çünkü öz amcası diye kabul etse ne olacak? Ebu Talip güme gidecek. Ebu Talip giderse ne olacak? Şiilik davası güme gidecek. Çünkü Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip. Hazreti Ali'nin babası kafir olabilir mi? Adamlar o mantıkla yaklaşıyor.
Talip şu son nefeste de kelime-i şehadet getirmeye şanslı ya. Evet. Ama sonuçta
ama şiir,
o zamana kadar Peygamberimiz her seferinde yardımcı oluyor. Onun kelime-i şehadet geldi. Sonuçta kafir olarak ölüyor.
Yani bugün kelime-i şehadet getiren, bak günümüzde kelime-i şehadeti getiren fakat İslam'a zarar veren milyonlarca insandan çok daha hayırlı işler yapmıştı Ebu Talip. Ama gelin görün ki cehenneme gitmesine engel olamıyor. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ayaklarından kordan bir takunya giydirilir de bu sebeple beyni kaynar diyor. Cehennemin en az,
en hafif cezası,
en hafif azap gören de budur diyor. Yani bu Buhari Müslim hadisidir. O hadisteki bari şu: benim şefaatim sayesinde en hafif yerine konulur da diyor, böyle olur diyor. Demek ki kafire şefaat cehennemden çıkarmıyor ama azabın hafiflemesine etki ediyor.
Hafifi de.
Ne bu? Korusun. Yani sahih hadiste gayet net gelmiş. Diyor ki Ebu Talip, yeğenim, ey yeğenim, senin söylediklerin hak olduğunu ben biliyorum. Ama eğer söylersem Kureyş'in kadınlar benim arkamda teneke çalarlar. İnsanlar beni kınar. Yeğeninin korkusundan, ölüm korkusundan yeğenine iman etti derler bana diyor. İman etmiyor.
Gururuna engel olmuyor.
Engel oluyor. Ebu Cehil'in hakkında bile bakın Ebu Cehil artık küfrün bir prototipi olmuştur. Küfür denilince neredeyse Ebu Cehil geliverir akla. O ne diyor biliyor musunuz? Bir yer bu Kureyş'in kabileleri arasında laf dalaşı oluyor. İşte Kabe'nin perdedarlığı bizdedir diyor bir kabile. Bunlar diyor işte Kabe'nin hacıları sulama işi bizdedir. Birisi diyor Kabe'nin anahtarları bizdedir. İşte Haşimoğulları işte bizden bir de peygamber var deyince buna kabul etmiyor. Ve çıkınca yani bu dalaştan, söz dalaşından çıkınca yanında birine şu itirafta bulunuyor Ebu Cehil. peygamber olduğunu, onun getirdiğinin hak olduğunu ben de biliyorum. Onun yalan söylemeyeceğini ben de biliyorum diyor. Ama diyor ben diyor işte şunlar bizdedir, bunlar bizdedir dediklerine katlanırım da peygamberlik bizdedir demelerine katlanamam diyor. Yani ırk taassubu, kabile taassubu Ebu Cehil alıkoyuyordu. Neden bahsediyorduk? Konu açıldı bayağı da. Hadis ilmi konusunda işte hadislerin sıhhatini tespiti için Allah'ın kitabına arz ederiz. Uyarsa hadisi alırız, uymazsa atarız diyen insanlar daha önce açıkladığımız gibi aslında hadisi ayeti arz etmiş olmuyorlar. Ayetten anladıkları, kafalarında anladıkları mana ile hadisten çıkardıkları, kafalarında çıkardıkları manayı birbirine çarpıştırmış oluyorlar. Dolayısıyla ne oluyor ortada? Akıl ile reddetmek. Yoksa Allah'ın kitabıyla reddetmek falan değil. Allah'ın Resulü'nün sözleri Allah'ın kitabına muhalif olmaz. Gibi geliyorsa senin aklında vardır bir şey. Bir problem. Sen niye Allah Resulü'nün hadisini itham ediyorsun? Niye aklını itham etmiyorsun da Allah Resulü'nün hadisini itham ediyorsun öyle ya?
Ayet söyledikleri gibi değil mi? Sadece yani, son kısmını almış.
Bak Cuma hutbesinde mesela geçenlerde Ankebut suresini mi okuyorduk? Ankebut suresini okuduk hutbede. Orada ayetler geliyor. Kavim, size bu Kur'an yetmiyor mu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Mucize isteğine karşılık Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Bazıları da tutuyor bu ayeti baş tarafını almadan işte Kur'an neyinize yetmiyor? Allah böyle buyuruyor. İşte hadisleri niye çıkarıyorsunuz ortaya? Kur'an neyinize yetmiyor diye bunu delil getiriyorlar. Allah Azze ve Celle ne için buyuruyor ama onu? Ayette geçiyor yine. Yani bu insanlar samimi olsa bu nankörlüğü yapmazlar. Şeytanları orayı cımbızlatıp bunların eline verdi. Bunlar da biz Kur'ancıyız diye geçiniyorlar. Kur'an okumayı bilmiyorsunuz ki biz ne Kur'ancıyız? Kitabına muhalif olduğunu düşündüğümüz bir hadis çıkarsa karşımıza, sahih bir hadis çıkarsa karşımıza bilin ki bizim anlayışımızda bir problem vardır. O hadiste değil. Bizim anlayışımızdadır o problem. Kendi itham edelim. Allah Resulü'nün sözlerini değil. O yüzden imanımızın esasıdır bu. Allah'ın onların dediği mantıkla bile baksak neyinize yetmiyor bu Kur'an diyerek sadece o kısmını alsak bile aynı Kur'an ayeti değil midir? Resul'e itaat Allah'a itaattır. Misal, Resul ne verdiyse onu alın, neden sakındırdıysa ona derhal son verin. Aynı Allah kitabının ayeti değil midir? Esasa dayanarak işte Resul ne getirdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa onu terk edin deniliyor ama Kur'an'a uymayan bir hadis gelmiş. Neye dayanarak sen işte Kur'an'a uymasını şart koşuyorsun? Allah Azze ve Celle mutlak olarak yönlendiriyor sünneti seni. Mutlak. Küsur ayet var bu konuda. Vahiy olduğundan bahseder ayetler. Ne iddia edenler de bir türlü çıkmazlara düşerler. Ondan sonra kendi kendilerine bocalar dururlar. Bocalar dururlar. Bu sefer nefis devreye girer. Haklı görmelerine rağmen, haksız olduklarına dair ipuçlarını görmelerine rağmen, düşünmeleri için ipuçları önlerine açılmasına rağmen, bu sefer işte şimdiye kadar ben bunu savundum havası, bu sefer hakkı görmelerine engel olur. Sünnete boyun eğmeye yanaşmazlar. Çünkü onlar imandan önce Kur'an'la tanışmıştır. İman ettikten sonra Kur'an'la tanışsalardı böyle olmazdı. İman ettikten sonra Kur'an'la tanışan teslim olur. İman etmeden Kur'an'la tanışan müsteşriklerdir. İslam'a kusur bulmak için Kur'an'ı didik didik incelediler, İslam tarihini didik didik incelediler, hadisleri didik didik incelediler, Ebu Hureyre'ye iftira attılar, falana iftira attılar, Buhari'ye iftira attılar, onu karaladılar, bunu karaladılar. Müsteşrik bir bakış açısı gelişti. Bunun akabinde de işte Kur'aniyun, mealciler, işte Kur'an'a arzcılar denilen akım çıktı ortaya. Yani iman etmemiş, Kur'an'a iman etmemiş bir bakış açısının türemesidir bunlar. O yüzden böyle bir sakat anlayış çıkıyor ortaya. Ona tabi olanlar da istediği kadar iman ettiğini söylesin ama iman etmeden önce Kur'an'la tanıştıkları için bu müşkülatlara düşürler. Allah her türlü şerden, her türlü sapıklıktan, şeytanın ayaklarımızı kaydırmasından bizleri korusun. Selamet yurduna imanlarımızı muhafaza ederek ulaşmayı nasip eylesin inşallah. İbni Hacer şöyle diyor. Olay aynı zamanda, yani bu vahyin gelişi aynı zamanda başına bir şey gelen birisinin sıkıntısının hafifletilmesi ve içinde bulunduğu zorluğun kolaylaştırılması amacıyla kendisiyle yakınlık kurmanın müstahap olduğuna işaret etmektedir. Aynı şekilde başına bir şey gelenin birinin öğüdüne ve doğru görüşlüğüne güveneceği birine danışmasının müstahap olduğuna da işaret edilmektedir. Hadiste geçmiş ümmetlerin kendilerini Allah'a çağıranlar karşısında takındıkları tavırlardan birine işaret vardır. Bu tavır da onları yalanlamaları ve vatanlarından çıkarmalarıdır. Yüce Allah da Lut kavmi hakkında şöyle buyuruyordu. Kavminin cevabı ise sadece onları kasabanızdan çıkarın. Onlar pek fazla temiz olmaya çalışan insanlar demek oldu. Nemir suresi 56. ayet. Lut kavmi ne yapıyordu? İşte livata dedikleri erkek erkeğe ve buna aykırı davranan, bunu men eden Lut Aleyhisselam'a da bak ne demişler. Onlar çok fazla temiz olmaya çalışanlar. Günümüzde ne denir? Bunlar dinde çok aşırı gidiyor. Bu da dinde çok aşırı gidiyor canım.
Kafaya gidecek.
Yani.
Gibi sözler. Ondan olur.
Bunun gibi Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakkında da şöyle buyuruyor. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki ey Şuayb, ya seni ve seninle birlikte iman edenleri kasabamızdan çıkaracağız ya da dinimize döneceksiniz. O da şöyle dedi. İstemesek de mi? İstemeye istemeye mi sizin dinimize girelim yani? Arapçız.
O da şunu da bölendirebiliyor bak. Resul Efendimiz hem Hatice annemiz hem Ümmü Selam annemiz Ebu Cendel olayında.
Yani danışın işte danış tutup da onlara muhalefet edin şeklinde bir uydurma var. Cendel olayında mı? Yoksa kurbanlar meselesinde?
Evet. O olayda değil miydi?
Tamam. Bir madde kaldı inşallah. Öyle mi? Şöyle buyurulur. İnkar edenler peygamberlerine kesinlikle ya sizi toprağımızdan çıkaracağız ya da bizim dinimize döneceksiniz dediler. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle vahyetti. Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. İbrahim 13. Hadiste geçen bir süre vahiy kesildi sözü hakkında. Safiyurrahman el-Mübarek Furiş diyor ki, bu Hint-Pakistan taraflarından bir alim, Rahikul Mahdum diye çok güzel bir özet siyeri var. Şunlara, en azından o kitabı tavsiye ediyorum ben. Kuraba yayınlarından çıkmış o da. En güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye. Gayet pratik, ufak boy, dolu dolu bir kitap ama. Bak orada ne diyor. Vahyin kesilme süresi hakkında İbn-i Sa'd'ın Abdullah İbn Abbas radiyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre bu kesinti sadece birkaç gün sürmüştü. Tercih edilen hatta kesinlik kazanan da budur. Olay değişik yönleriyle incelendiğinde de bu açıklamanın doğruluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kesintinin 3 yıl veya 2,5 yıl boyunca sürdüğü yolundaki açıklamalar ise hiçbir şekilde doğru değildir. Burada bu görüşün doğru olmadığını ortaya koymak için tavsiyata girecek durumda değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesildiği birkaç gün keder ve sıkıntılı olmuş, dehşet ve hayrete kapılmıştır. Burası kesin bilinen bir husus. Hafız İbn Hacer de şöyle diyor. Vahyin kesilmesiyle kastedilen onun belli bir süre gecikmesidir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içine düştüğü dehşet halinin geçmesi ve kendisine aynı halin tekrarlanmasını arzulaması içindi. Fethül Bari'de bu yorumu yapmış. Ensardan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın vahyin kesilmesi döneminden söz ederken şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurdu. Bir ara yürürken gökten bir ses duydum. Gözümü yukarıya çevirdim. Bir de baktım ki Hira mağarasında yanıma gelen melek gökle yer arasında bir kürsü üzerinde oturuyor. Ondan oldukça korktum. Hemen döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. Bunun ardından Yüce Allah şu ayetleri indirdi. Ey elbisesine bürünen, kalk ve uyar. Rabbini tekbir et, yücelt. Elbiseni temizle, pislikten uzak dur. Müddessir 1-5 ayetleri. Bundan sonra vahyin gelmesi hızlandı ve birbirini izlemeye başladı. Bunu Buhari yine vahyin başlangıcı bölümünde rivayet ediyor. Üstad Abdülvehhab Hammude şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münacatın tadına vardıktan ruhu kutsal nurlarla aydınlandıktan ve onlarla dolduktan sonra Rabbi ile münacattan duyduğu şevkin artırılmasında garipsenecek bir durum yoktur. Çünkü tadan bilir, mahrum olan ise yan çizer. Menlem yezuk bilmez yazık derler. Menlem yezuk bilmez yazık. Yani tatmayan bilmez anlamında bir Osmanlı atasözü. Yer Arapça, yer Türkçe. O sırada vahyin kesilmesini özellikle istemişti. Bu kesinli mutlak güç sahibi eğiticinin, hikmete dayanan öğreticinin, gönülleri ve onların gizlediklerini bilen, kalplerden ve onlardaki değişimlerden haberi olan yüce yaratıcının bildiği bir hikmete dayanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleğin ilk kez kendisine gelmesinin esnasında bir korkuya kapılınca, kendisini belirtildiği şekilde titreme alınca ve başına bir şeyin gelebileceği endişesine kapılınca, Yüce Allah kendi ilahi hikmetiyle ilk derslerden sonra ondaki korku gidince, gönlü rahatlayınca, o ilk korkuyu unutuncaya ve bu korku tamamen dağılıncaya kadar ara vermeyi dilemiştir. O korkunun dağıtılmasından sonra o ilk buluşmanın tadını hatırlayarak ruhun o buluşmanın zevkini yaşamaya başlayacak ve kalbi güç kazanacak, gönlündeki kararlılık oluşacak, risalet yani peygamberlik görevini üstlenmek, ilahi vahyi almak için hazırlanacak. Yüce Allah Haşr suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor: bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik muhakkak onu baş eğmiş, Allah'ın korkusuyla parça parça olmuş görürdün. İşte biz bu örnekleri belki düşünürler diye insanlara veriyoruz. Daha sonra Yüce Allah ona arzuladığı şeyi bahşetmeyi, canının çektiği o rahmaniyeti, ilahi keşfi, Rabbani vahyi vermeyi diledi. Gönlünde de o sıkıntıdan sonra rahatlık oluştu. O zor saatten sonra ruhu da rahata kavuştu. Bunlardan vahyin gelişi hızlandı ve birbirlerini izlemeye başladı. Evliyatı Resul isimli eserden özetlenmiş bu son okuduğum cümlede. Yani İnşirah suresinde Allah Azze ve Celle'nin belirttiği gibi fe innemâ'l usri yusran her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şuka beraber bir kolaylık vardır. Ve ilâ rabbi kefer gâb. Bir işten boş kaldığın zaman derhal başkasına yönel. Ve ilâ rabbi kefer gâb. Rabbine yönel. Bu genişlemeye, daralmaya, zorluğa, kolaylığa aldırma. Her halinde yine Rabbine yönel. Bir işten boş kaldığında zorluğa uğramış olman veya kolaylığa uğramış olman seni Rabbine yönelmekten alıkoymaz. Boş kaldığında hemen Rabbine başka bir işle yönel fermanı var Allah Azze ve Celle'nin. İnşallah bugünlük siyer dersimiz bu kadar. Haftaya devam ederiz. Allah'a emanet olun.